İbrahim güzel bir giriş yaptı. Oldukça güzel bir giriş yaptı. Aslında benim zaten birkaç haftadır hep dile getiriyorduk bu konuyu bir şekilde. O da güzel bir ön açıklama yaparaktan vaaza güzel bir giriş yapmış oldu. Evet, bugün gerçekten her zaman olduğu gibi burada ifade etmiştim. Hatırlarsanız birkaç hafta önce uzun süredir yapamadığımız, yapmak isteyip de yapamadığımız Rabbin sofrasını saat 2'de bir araya gelerekten yapmıştık. Neden 2 diye düşünmüştük? Şundan dolayı dedik ki eğer Rabbin sofrasına katılmak isteyen varsa o zaman saat 2'de gelir, Rabbin sofrasına iştirak eder, katılabilir. Eğer Rabbin sofrasına bir nedenden dolayı ya da bir takım nedenlerden dolayı katılmak istemiyorsa o zaman katılmaz diye düşündük. Ama bugün biraz farklı oldu. Neden? Çünkü Rabbin sofrasının önemini, değerini, neden yapılması gerektiğini herhalde burada bilmeyen bir kardeşim yok. Hepimiz bunun ne kadar önem taşıdığını Hristiyan dünyasında bu yeni antlaşma Hristiyanları arasında gerçekten önemli görülen bir uygulama değerli kardeşler. O açıdan 1. Korintoslar 11. bölümde biliyorsunuz orada 23'ten 29. ayete kadar olan kesimi okumuştuk. O gün bir araya geldiğimizde birkaç hafta öncesi ve dua edip birlikte Rabbin sofrasını ne yaptık? Kutladık, paylaştık değerli kardeşler. Rabbimizin bedenini simgeleyen ekmeği ve o bedenden akan kanını simgeleyen şarabı aramızda paylaşarak ne yaptık? Rabbimizin ölümünü ilan etmiş olduk. Ve bugün ben sizleri yine aynı bölüme götürmek istiyorum. 1. Korintoslar mektubu 11. bölüm. Evet, asıl içerik tabii ki 23'ten 29'a kadar olan kesim. Ama sevgili kardeşler, bugün bu ayetlerin tamamına değil, sadece ve sadece 26. ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bir takım şeyleri burada açıklamak gerekiyor. Ben bunu açıklarken emin olun kimseyi karşıma alıp da bir açıklamada bulunmak istemiyorum. Öyle bir huyum yok zaten. Sadece ne düşündüğümü, ne anladığımı ve kutsal sözün bize neyi anlatmak istediğini size burada dilim döndüğü oranda anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. 26. ayete baktığımızda, 11. bölümün 26. ayetine baktığımızda şöyle bir ifade yer alıyor. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bakın bu çok önemli bir ifade. Her yediğinizde ve her içtiğinizde. İleride söyleyeceğim ama söyleyeyim. Demek ki ne zaman yersek, bu ayda bir kez olabilir ya da her hafta olabilir. Ya da yılda 2 defa olabilir ya da 3 defa olabilir. Bir sınırlama, bir zaman burada belirtilmiyor, ifade etmiyor değerli kardeşler. Şimdi imanlar için oldukça önem taşıyan bu olay, Rabbin sofrasına katılım, birçok kilise topluluklarınca gerçekten de farklı biçimlerde açıklamalarda bulunulmuştur. Yani farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Eski antlaşmada yer alan İsrail halkı için zorunlu olan bir kutlama vardı ki bu kutlamayı bir şekilde günümüzde bile bu kutlamayla bütünleştiren topluluklar var. Pasah dediğimiz fısıh kutlaması. Yani mayasız ekmek bayramı dediğimiz pasah ya da fısıh kutlamasıyla birleştiren, bir gören topluluklar olduğunu söyleyebilirim. Ama burada görmenizi istediğim bir nokta var sevgili kardeşler. Eski antlaşmadaki bu kutlama, İsrail halkı için geçerli olan bu kutlama zorunlu bir kutlamaydı. Yani Pasah, fısıh kutlaması zorunluydu. Bunu nereden anlıyoruz? Kutsal kitabın birçok kesiminde bunu görmek mümkün. Ama ben size bir ayet okumak istiyorum. Çıkış kitabı Musa'nın ikinci kitabında, çıkış kitabı 12. bölüm 14. ayet. Çıkış 12 ayet 14. Şöyle diyor. Bugün sizin için anma günü olacak. Bugünü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca, dikkat edin burası çok önemli. Gelecek kuşaklarınız boyunca, yalnız şimdi değil, bundan sonra da devam edecek olan, gelecek olan kuşaklar boyunca, dikkat edin ne diyor? Sürekli bir kural olarak, sürekli bir uygulama, bir kural olarak bugünü kutlayacaksınız. Ama Korintoslara yazılan ilk mektubun 11. bölümünde yer alan, değerli kardeşler, Rabbin sofrası bir zorunluluk görmüyoruz. Ama ne açıdan bir zorunluluk görmüyoruz? Sakın yanlış anlamayın. Bakın burada şu konuda zorunluluk görmüyoruz. Hangi tarihlerde yapılması gerektiği konusunda, ne gün yapılması gerektiği konusunda, ne kadar sıklıkla yapılması gerektiği konusunda bir açıklama, bir zorunluluk olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın 11.26'da ne okuduk? 1. Korintoslar 11.26'da diyor ki, bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Eğer yaparsanız, yani yaptığınızda, ne zaman yaparsanız olması gerekiyor ama bunu diyemeyiz ki, bunu kardeşler her hafta yapmamız lazım. Her hafta yapan kardeşler var. Ayda bir kez yapan kardeşler var. Ama ben çok iyi biliyorum, yılda 3-4 defa yapanlar var. Demek ki burada bir kıstas diyemem. Hayır değerli kardeşler, yanlış. Ayda bir kez değil, her hafta olması lazım. Ya da her hafta değil, yılda 3-5 defa. Hayır. Burada her ne zaman yaparsanız, yaptığınızda diyor. Ve ne diyor burada? Bu gerçeği, hangi gerçeği? Bizler için öldüğü gerçeğini ilan etmiş olursunuz. Ben şimdi bunu yürek doluyla söylüyorum. Benim Rabbim, sizin de hayatınızda aynı, buna şüphem yok. Çok önemli, çok değerli bir kişi. Hayatımın en önde, merkezinde olan kişi. Ve bu yüzden ben Rabbimi her gün, ama her gün, bunu hiç abartmıyorum, övünerek de söylemiyorum. Ama her gün Rabbimin benim için hayatını feda ettiğini ve benim için canını o acımasız çarmıhta bıraktığını, ama ölümde kalmayıp ölümden görkemle dirildiğini, onun o harika, paha biçilmez kanı aracılığıyla satın alındığımı anımsayarak Rabbime her gün teşekkür ediyorum. Anımsıyorum ki hepimiz bunu yapmamız lazım ve teşekkür ediyorum. Fısıh, yani pasa, eski antlaşmada yer alan fısıh kutlaması, mayasız ekmek bayramı, o kutlama neyi anımsatıyor? İleride olacak olan, gerçekleşecek olan olayı anımsatıyor ve burada bu netlik kazanıyor. Fısıh kuzumuz kimdir? Fısıh kuzumuz Rabbimiz İsa Mesih. Kurban edilen, benim için kurban edilen Rab İsa Mesih. Aslında bana soracak olursanız, ben de dahil, hiçbirimiz o sofraya katılma şeyimiz yok aslında. O değerde, o kalitede, o nitelikte değiliz değerli kardeşler. Ama benim asıl daha çok yüreğimi böyle harekete geçiren, benim yüreğimi büyük bir sevinçle hoplatan gerçek, Rabbimizi İsa Mesih'in kanıyla, yani onun paha biçilmez kanı aracılığıyla, o değerle satın alınmış olmamız. O kanın sayesinde biz katılabiliyoruz. Yani Recep'ten kaynaklanan nedenden dolayı değil. Yani Recep Hamza'dan daha üstün. Hamza ne bileyim İsmet'ten daha üstün olduğundan dolayı değil. Biz koca bir hiçiz. Bunu ben defalarca burada söylüyorum. Koskoca bir hiçiz. Ama Rab ile çok çok şeyiz değerli kardeşler. Onun için kanı sayesinde ona yaklaşma cesaretine sahibiz. Bu sofraya yaklaşımı mümkün kılan Rabbimizin kusursuz kanıdır. Hamdolsun diyebiliriz buna değerli kardeşler. Demek ki şimdi burada şunu da ben açıkça söyleme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi İskan Antlaşma döneminde bu fısık kutlamasına baktığımızda, o bayrama, o bayram kutlamasına baktığımız zaman görüyoruz ki aile fertlerinin tümü o kutlamaya katıldığını görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Aile fertlerinin tümü sofraya, aile fertlerinin tümü katıldığını görmüş olduğumuz için ve bazı kişiler diyorlar ki madem ki fısık kutlamasında ailece herkes katılıyordu, o zaman Rabbin sofrasına da bütün fertler ailece katılabilir. Yani buna izin veren topluluklar var. Bunu söyleyebilirim. Bence değerli kardeşler, küçük yaştaki çocuklarımızın Rabbin sofrasına katılması beni nokta kadar bozmaz. Yani onların Rabbin sofrasına katılmış olması, ama katılmak derken almak açısından söylemiyorum. Yani onların katılması, aramızda olması, yaptığımız eylemi görüyor olmaları, onları görmüş olmaları, her an onların görüp de Rabbimizin bizim için neler yaptığını anımsamış olmaları, onları geleceğe hazırlamış olduğu için, öyle düşünüyorum ben, geleceğe onları emin adımlarla hazırlamış olduğu için, onların Rabbin sofrasında yanımızda olmalarını ben bir sakınca kesinlikle görmüyorum. Ama değerli kardeşler, 1. Korintoslar mektubunda yer almış olan, bu 11. bölümde yer almış olan ayetleri okuduğum zaman her şeyi anlayabilecek yaş olarak ifade ettiğimiz ergen yaşta olmayan bir çocuğun, yani burada İbrahim'in de ifade ettiği gibi anlayış açısından olgunlaşmayan, onun içeriğini bilmeyen, tam iyi kavramamış yaşta olan bir çocuğun ekmekten ve şaraptan alması uygun olmadığını düşünüyorum. Yani anlamını, içeriğini bilmemiş olduğu için. Bu konuyu zaten Ayşe ve Aytaş'la da konuştuk ve onunla konuşurken o aslında çok güzel bir örnek vermişti biz kutlama yaparken. Adaydı herhalde değil mi sevgili Ayşe, yanılmıyorsam adaydı. Ve ada orada yani içeriğini bilmediği için çocuk. Kaç yaşında bizim ada? Ya 7 yaşında. Daha çocuk, içeriği bilmiyor. Ekmeği al, ben o şaraptan istemiyorum. Yani orada ne kadar güzel doğruluyor bu gerçeği. Değil mi? Ekmeği o kıtır kıtır yaptığı için de o çok hoşuna gitti. Ekmeği büyük bir sevinçle aldı ama ben o şarabı istemiyorum anne. Şimdi onun içeriğini bilmiş olsa kesinlikle o ekmeği de niçin aldığını, sevdiği için aldı mutlaka. İçeriğini bildiğinden dolayı değil. Ve Ayşe çok tatlı bir şekilde dedi. Ben de Recep abi zaten hiç uygun görmedim. Ve o yönden beni de, düşüncemi de bu kadar yani 35 yıllık, 36 yıllık düşüncemi de Ayşe ve Aytaç da çok güzel bir şekilde onaylamış oldu. Onlardan da büyük cesaret aldım. Ve bu Rabbin sözünü hazırlarken de bana çok yardımcı oldular. Yani bir örnek verebileceğim bir şey olaraktan. Şimdi bölümde yer alan bu 26. ayetteki sözler dikkatle düşünülmesi gereken sözler. Okuduk ya vaazın başında 26. sözler. 1. Korintoslar 11, 26. sözler. Bakın Rabbin ölümünü diyor ilan etmiş olursunuz. Şimdi bakın ne diyor? Rabbin ölümünü ilan etmek. Bu ne demektir? Rabbin ölümünü kim ilan edebilir? Rab İsa Mesih'in çarmıhta o kişi için de öldüğünü, gömüldüğünü, dirildiğini kabul eden, yani iman etmiş olan kişi ancak onun ölümünü ilan edebilir. Doğru mu? Demek ki iman etmemiş bir kişi Rabbin ölümünü ilan etmesi mümkün değil değerli kardeşler. Demek ki birinci ön koşulun çok acık bir şekilde eğer Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz dediğine göre birinci koşulun kesinlikle ve kesinlikle iman etmiş yani bilinçli bir şekilde ne yaptığını bilerek Rabbin sofrasına katılmış olması gerekiyor değerli kardeşler. Eğer bu yoksa kutlamanın hiçbir zaman bir anlam ifade etmez değerli kardeşler. Bunu da biraz daha ileriden açıklayacağım. Korint'te yaşanan sorunun temeli de buydu. Ki siz 11. bölümün önceki ayeti, biz şimdi 23'ten itibaren okuyoruz ama önceki 20. ayeti, 21. ayetleri oraları okuduğunuz zaman oradaki sorunun nereden kaynaklandığını çok net bir şekilde görmeniz mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. Çünkü Rabbin sofrası öyle bir noktaya geldi ki değerli kardeşler, sıradan yemek yeme işine dönüştü. Yani özünden saptı, yeme içme, normal yemek yeme içme işine dönüştü. Neden sıradan bir yemek işine dönüştü? Çünkü o dönemde, dikkat edin, o dönemde kardeşler bir araya gelerek birlikte yemek yiyorlardı. Bu bir alışkıydı, bu bir uygulamaydı. Yani yemek yemek için birlikte o paydaşlık olsun diye bir araya gelerekten yemek yiyorlardı. Yemek yedikten sonra da ne yapıyorlardı? Rabbin sofrasını kutluyorlardı değerli kardeşler. Bu şekilde bir uygulama vardı. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bakın, kilise ortaya çıktıktan sonra ikinci bölümde okuyoruz. Habercilerin işleri ikinci bölümde. Bakınız ikinci bölümde 46. ayete. Orada net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Habercilerin işleri ikinci bölüm 46. ayette. Diyor ki, her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, bakın burası çok önemli, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor. Bakın yemek yiyorlardı, içten bir sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Yani bir araya geldiklerinde, biz misafir olaraktan gittiğimizde kardeşlerle mutlaka, ben ne zaman gitsem mutlaka kardeşlerle mesela şeye gidiyorum, sadece bir durumu konuşmak için İbrahim'e hemen önümüze koymuşlar, yemek hazırlıyorlar bize. Ayşo ve Aytaşlara gidiyorum. Yani aslında yemek için değil, ders yapmaya gidiyorum. Koca bir masa hazırlamışlar. Hatice'ye gidiyorum, zavallım. Ki daha şimdi biraz daha iyiye doğru gidiyor zavallım. O bile o kıvrana kıvrana fırında yemeğini yapıyordu bizim için. Nereye gitsem? İsmet'e gidiyorum örneğin. İsmet zorla abi ye ye ye diyor. Ben dedim ki ya bırak, şimdi ben bir şey yemeyeyim, bana getir bir su içeyim. Ne oluyor? Bir araya geldiğimiz zaman o yemek bir paydaşlık. Orada da o dönemde de yemek yedikten sonra o paydaşlık sonrasında Rabbin sofrasını da Rabbin bedenini ekmeği bölüp orada paylaşıyorlardı. Ama o yemekte şarap da içiliyordu. Her şey vardı. Ve o 20. ayeti, 21. ayeti oraları okuduğunuz zaman orada bazılarımız sarhoş oldu diyor. Yani ne oldu? Yediniz içtiniz, keyif aldınız. Biri yedi kartofu salat, patates salatası. Öbürü yedi tavuk. Değil mi? Ama tavuk yiyen tavuğu yedi. Kardeşiyle paylaşmadı. Ve orada bak ne kadar büyük bir eleştiri var bakarsanız değerli kardeşler. Bir paylaşım olmadı. Yediler, içtiler, karınlarını şişirdiler. İçtiler, kafa buldular. Ondan sonra o kafayla, o yapıyla Rabbin sofrasına yaklaşmak mümkün olamazdı. Onun için Pavlos çok güzel diyor. İşte onun için bazılarınız hastadır diyor. İşte diyor onun için bazılarınız da ölmüştür. Doğru mu? Yani yanlış bir uygulamadan dolayı, yanlış bir yaklaşım nedeninden dolayı sevgili kardeşler. Demek ki sarhoş bir kafayla, içmiş bir kafayla Rabbin sofrasına doğru bir şekilde yaklaşmak mümkün olmazdı. Bunun altını önemli çiziyorum değerli kardeşler. Demek ki bunun bir yeme işi değil bu. Rabbin sofrasına katılmak bir ne diyorlar? Ziyafet değil. Yani yemek yeme işi değil sevgili kardeşler. Demek ki tamamen o çarmıhta gerçekleşen o muhteşem işi söylemek, açıklamak, beyan etmek işidir değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. Onun için Rabbin sofrası bizler uğruna feda edilen bedene katılarak ortak olmaktır. Aksi halde kişi yıkıma uğruyor. Evet, 30. ayette bunu okuyoruz. Yani bunu okuyalım. 30. ayette kafadan söylemiş olmamak için. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür diyor. Demek ki kendilerini sınama konusunda olması gerektiği gibi. Yani gereken ciddiyeti göstermemiş olduklarından dolayı değerli kardeşler, topluluktaki bazı kişilerin üzerine Rabbin yargısı inmişti. Değerli kardeşler, onun için hasta düşmüşler ve bazıları da hastalıklarından dolayı yaşama veda etmişlerdi. Onun için Pavlos önemli, ciddi bir şekilde vurguluyor değerli kardeşler. Bakın, Rabbin sofrası, ilk Rabbin sofrası kutlanırken Pavlos yukarı odada yoktu. 11 öğrencisiyle beraberdi ama, 12 öğrencisiyle beraberdi ama yukarıda Pavlos yoktu. Pavlos bir vahiy ile, Tanrı'nın esiniyle onu aldı Pavlos. Onun için gerçekten birebir bir şekilde Tanrı'yla konuştu Pavlos. 28. ayete bakın. 1. Korintuslar 11:28. Kişi önce kendini sınamalı. Bakın, bu sınama sözü çok önemli bir söz. Yani bu ne demektir? Yaşam. Yani kardeşlerle, komşularımızla, çevremizle olan ilişkiler gözden geçirilmeli. Vicdanımız, başka bir ifadeyle vicdanımız bizi eleştiriyor noktasında olmaması gerekiyor. Eğer benim vicdanım bir konudan dolayı beni eleştirmeye başladıysa doğru bir düşüncede Rabbin sofrasından almam mümkün değil değerli kardeşler. Zaten kutsal kitapta vicdanı çok güzel açıklıyor değil mi? Timoteos mektubuna baktığımız zaman. Yok, Romalılar mektubuna baktığımız zaman. Orada diyor ki ya yargılar ya bir hakem gibi ya suçlu çıkarır ya da suçsuz çıkar değil mi? Vicdan çok önemli. Bu vicdanımızın sesine kulak vermemiz lazım. Onun için burada hemen buna paralel olaraktan söylemek istiyorum. Şimdi bu çocuklarımızın Rabbin sofrasına katılıp katılmama konusuna geri döndüğüm zaman şunu söyleyebilirim değerli kardeşler. Kutsal kitapta şu yaştaki kişi Rabbin sofrasına katılabilir. Şu yaştaki kişi Rabbin sofrasına katılamaz diye bir kıstas yok, bir ölçü yok. Yani kutsal kitapta bunu bizim görmemiz kesinlikle mümkün değil. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Yapılan bu hareketin, eylemin ne paydaş olacak olan kişilerin anlayabilecek yaşta kişiler olabilmesi gerekiyor. Bunu diyorsun ki nereden çıkartıyorsun Recep abi? Kutsal kitaptan çıkartıyorum değerli kardeşler. Bakınız Nehemiya 8. bölüm. Açabilir misiniz? Nehemiya kitabı, Nehemiya, Ester, Eyüp o taraflarda. Nehemiya 8. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler. Orada yasa kitabını Ezra okurken bu ifade orada yer alıyor. Yani yasa kitabı, orada Tanrı'nın sözü, yasa kitabı orada okunurken aranacak şarta bakın ve bununla birleştirmemiz mümkün. Bakın ne diyor? Almanca'da 2 ve 3. ayetler değerli kardeşler. Almanca'da 2 ve 3. ayetler ama bizde sadece 3. ayet. Türkçemizde sadece 3. ayet ama Almanca'da 2 ve 2. ayetten başlıyor Almanca'da. Şimdi bakın ne diyor? Bir özlem okuyabilir misin? Nehemiya 8 ayet 3'ü lütfen. Ayşe'cim bir yudum su alabilir miyim? Olsun, o da olur. Fark et.
Teşekkür ederim.
Ha, şimdi bir daha oku lütfen yavaş yavaş. Bak ne diyor? Anlayabilecek yaştaki çocuklar diyor. Evet. Bakın bu çok önemli. İki söz var burada. Yaşça anlayabilecek yaşta ve dikkat. Bak dikkatle dinleyebilecek, dikkat edebilecek, dikkatini verebilecek, dikkatle dinleyebilecek ve anlayabilecek yaşta çocuklar. Bu ifade bence çok önemli. Değerli kardeşler. 10. bölüme bakalım. Nehemiya 10. bölüme bakalım. Orada da görüyoruz ki çocuklar önemli olduğundan dolayı arada bir fark olmadığını, yani erkek çocuklar mı alması lazım, kız çocuklar mı alması lazım? Kızlar almalı ya da erkekler almalı, kızlar almamalı. Bunu da biraz anlaşılsın diye okumanızı rica ediyorum. 28. ayet Almancasında 29'dur. Almanca'da 29, Türkçe'de 28. Lütfen okuyabilir misiniz orada? Tabii sevgili Özlemciğim. Halkın geri kalanı kâhinler, leviler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı'nın yasası uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğullarıyla, kızlarıyla birlikte devam edelim. Tamam, bu kadar. Bu çok güzel. Bak ne diyor? Çok önemli. Karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğulları demiyor sadece. Oğullarıyla, kızlarıyla birlikte. Demek ki bir ayrım olmadığını net bir şekilde de görebiliyoruz. Ama buradaki ölçü nedir? Anlayıp kavrayabilecek yaştaki çocuklar kimler? Değerli kardeşler. Bence Korintoslular, 1. Korintoslular mektubunda 11. bölümünde yer alan sözleri yerine getirebilecek olan kişiler. Yani bakın 28. ayete dikkatinizi çekiyorum. 11. bölüm 28. ayet. Kişi önce kendini sınasın. Ne demektir bu? Yani kendini sınayabilecek. Dikkat edin. Kendini sınayabilecek yaşta. Yani erişkin, yetişkin kişiler. Burada sınamak nedir? Sınamak sözünden ne anlıyoruz değerli kardeşler? Bakın, uygun olup olmadığını yoklama yeteneğine sahip. Yani biz kendimizi yokluyoruz değil mi? Ben şimdi Rabbimin önünde eğildiğim zaman, Rabbin sofrasının önünde eğildiğim zaman benim kafam eğik, gözlerim de kapalı. Ben kendimi başka nasıl sınayabilirim? Kafamı kaldırıp etrafa bakarak da kendimi sınayamam. Sınayabilmek için Rabbin ölümüne odaklanmam lazım çarmıha. Eğiliyorum. Hayatımı gözden geçiriyorum. Kafam eğik. Gözlerim kapalı. Bakın bir kural yok. Ama bir kişi bunun tersini söyleyeceğini ben zannetmiyorum. Çünkü etrafa bakarken insanın dikkati çok rahat bir şekilde dağılabiliyor. Kim alıyor kim almıyor. Aa, bu aldı bu almadı. Ulan niye almadı? Hayattan bir günah mı var? Bu yaşandı bizim ülkemizde. Ben bunu defalarca yaşadım. Ondan sonra başladılar aralarında ya bugün Ahmet, Fatma, Rabbin sofrasına almadı. Bir günah mı var acaba? Ya ne var acaba? Ha herhalde belki hani Şevket'le didişmişti ya. Onun için herhalde hala affetmedi. Bunlar büyük bir patlamalara neden oluyor değerli kardeşler. Onun için bizlerin kafamız eğikken yürek de eğik olacak ve gözler de kapalı olacak. Benim anlayışım bu. Böyle durduğum zaman o zaman ben yeterince odaklanıyorum ve ben çoğu zaman bunu kendim için söyleyeyim. Yaparken yani ben hazır olaraktan geliyorum. Bak Rabbin önünde bunu itiraf ediyorum açıkçası. Ben hazırım Rabbin servisine katılmak için geliyorum. Tamam mı? Mesela bazı kardeşler toplantı öncesi yapıyorlar. Gittim. Bu Goldberg'deki kiliseye de sabah 9'da gittim. Almak için gittim. Onlarla paydaş olmak için gittim. Gittim. Eğildim önünde. Ben almaya hazırım. Ama bir anda o Rabbi düşündüğümde bir anda kişilerle olan ilişkiler, kilise, eşim, çocuklarım, komşum. Bakın yürekten söylüyorum. Bir film şeridi gibi. Yani o benim yaşamım sanki gözümün önünde canlandı. Ve şöyle ne yaptım? Ya Rabbi beni bağışla, göremedim bunu. Beni affet, özür diliyorum senden dedim, ondan sonra aldım. Bak ne oldu? O Rabbin sofrası, işte sınamak bu. Yani yokluyorsun kendini. O Rabbin sofrasına eğik yürekle yaklaştığında, eğik kafayla yaklaştığın zaman ne oluyor? Ne durumda olduğunu görüyorsun. Hangi noktada olduğunu görüyorsun değerli kardeşler. Kişi önce diyor 28. ayette kendini sınasın. Onun için değerli kardeşler, yaşamını gözden geçirebilen, dikkat edin, yaşamını gözden geçirebilen, günahını görüp Rabbin önünde tövbe edebilen kişi. Yani anne ve babadan bağımsızca hareket edebilen kişi. Yani anne babaya bağımlı değil, bağımsızca düşünebilen, bağımsızca hareket edebilen, bağımsızca kararlarını alabilen, sorumluluk alabilecek durumda olan kişiler. Çünkü günah ya da suç itiraf edilip bırakılması gerekiyor. Kime karşı yapılmazsa da özür dilenmesi gerekiyor değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. Şimdi ben hayatıma baktığım zaman 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında iman eden çocukları, ailelerini tanıyorum ben. Benim çocuklar da küçük yaşta iman ettiler. Benim çocuklar da çok küçük yaşta iman ettiler değerli kardeşler. Bunu yürekten terslik var olarak herhangi bir şey söylemem, söyleyemem. Bu mümkün olabilir değerli kardeşler. Ama bunu bu iman eden küçük yaşlarda 7, 8, 9 neyse o yaşlarda iman eden bir çocuğun Rabbin sofrasını anlayabilecek olgunluğa gelebilmeleri için onlara fırsat verelim. Yani benim çocuklar küçük yaşta iman ettiler, emin olun. Vaftizi bile birkaç yıl önce oldular. Anlatabiliyor muyum? Ve çok ilginçtir. Yasemin'le Aydın kararlıydı, olmak istiyoruz ya. Ercan imanlıydı. İman etmiş bir kişiydi. Ama vaftiz olayında sessiz kaldı. Sonra bir hafta kala geldi bana, dedi ki baba ben de hazırım. O kadar çok duygulandım. Büyük bir sevinçti benim için. Onların üçünü de hayatımda düşünemezdim onları ben vaftiz edeceğimi, Özlem. Hiç düşünemezdim. Aklımın ucundan geçiremezdim. Ama o geldi, o da karar verdi. Yani erken iman ettiler ama Rabbin sofrasını ve vaftiz olayını daha ileriki yaşlarda, demiyorum ya da 20 yaşına gelsin ama ileriki yaşlarda, daha böyle hani 13, 14, 15 falan diyoruz ya, hani o ileriki yaşlarda gelerek o olgunluğa erişmelerine biz izin vermemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu bunu bir rakam olaraktan söylemem gerekirse, Yahudi kültürüne baktığım zaman güzel görüyorum ki bu Yahudi kültürü aslında Avrupa'nın da benimsediği bir yaştır. Bugün yeryüzünde kime sorarsanız sorun, o kişilerin de benimsediği yaştır. Yahudiler yasa kitabından sorumlu olabilecek olan kişilerin yaşının kaç olduğunu biliyor musunuz? 10 yaşında sorumlu değildiler. 10 yaşında olan bir çocuk sorumlu değildi. 11 yaşındaki çocuk da sorumlu değildi. 12 yaşındaki çocuk da sorumlu değildi. 13 yaşından itibaren. Şimdi bakın, sizi kalkıp böyle yaşa odaklamanızı istemiyorum. Ama dikkat edin. Şimdi eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sein diyoruz. Değil mi? Elf diyoruz. Zwölf diyoruz. Ama 13'e geldiğimizde ne diyoruz? Drei, sein. Vierz, sein. Bakın İngilizce'de daha güzel anlaşılıyor. Twelve diyoruz değil mi? Twelve'a kadar bir şey. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Ondan sonra ne başlıyor? Thirteen, fourteen, fifteen. Teen ne demek? Teeny Christ var değil mi Almanya'da? Yetişkin. Anlayabilecek yaşta. O sorumluluğu yüklenebilecek yapıda. Yani ben diyebilirim ki bugün yeryüzünde kabul gören yaşın ve Yahudi kültüründe de benimsenmiş olan yasayla ilgili kurallardan sorumlu olacak yaş da 13 olduğuna tanık oluyoruz değerli kardeşler. Bilmiyorum Bulgarca'da da bu belli oluyor mu? 13'e geldiğinde farklılaşıyor mu rakamlar bilmiyorum ama Türkçe'de yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ama tamam 11'de başlıyor. 11, 12, 13, 11'de başlıyor ama orada şey yok. Farkı pek görmüyorsun ama tin dediğin zaman bu tin sözü bence çok önemli bir şey. Yani 13'ten itibaren başlıyor olması bence bir kıstas, bir ölçü olduğunu düşünüyorum. Onun için bakın değerli kardeşler. Bazı kiliseler ne yapıyorlar? Belki sizler de tanık oldunuz. Mesela ben Goldberg'te katıldım. 5 defa katıldım. Orada vaaz ettiğim için erken gittim. 9'da gittim. 10'da toplantı başlıyor ama erken yapıyorlar. Ben gittim eşimle beraber katıldım. Ve orada önden çıkıp diyorlar ki vaftiz olmuş olan kişiler lütfen alsın. Böyle bir kıstas var mı kutsal kitapta? Vaftiz olmuş olanlar alsın diye bir kıstas var mı? Bir ölçü var mı? Yok. Yanlış. Ama bana sorarsanız ya Recep abi neden bunu söylüyorlar? Aslında mantıksızlık yok. Ne açıdan mantıksızlık yok? Şöyle düşünün. Vaftiz olan kişi ne yapıyor suya girip çıkmakla? İsa Mesih ile birlikte eski hayatıma öldüm. Mesih ile birlikte yepyeni bir hayata adım attım. Yani İsa ile birlikte öldüğünü, gömüldüğünü ve ölümden dirilerek, görkemle dirilerek yepyeni bir yaşama adım attığını ne yapıyor? Oradaki insanlara açıkça beyan ediyor. Yani o kişi biliyor ki İsa onun için öldü. Oradaki insanlar biliyor. Vaftiz olan kişi bunu beyan etmiş bir kişidir. Doğru mu? Demek ki neden vaftizi kıstas ölçü olaraktan koyuyorlar? Bu kişi vaftiz olurken bunu orada ilan ettiği için. Sonra ne yapıyor? Mesela tamam Ayşe biraz da zaman da açısından değil ama Aytaç'a verdik. Ne yaptı? Aytaç kalktı tanıklığını verdi. Bizim çocuklardan da Ercan değil Yasemin kalktı zaman açısından. Kalktı ne yaptı? Tanıklığını verdi. Değil mi? Tanıklık nedir? Niçin Rab'be iman ettin? Niçin Rab'bi kabul ettin? Neden Rab ile yürümeye karar verdin? Onu orada açıkça insanların önünde beyan ediyorsun. O zaman herkes biliyor ki bu kişi zaten İsa Mesih'e iman ediyor. İsa Mesih'e yürümeye karar verdi. Onun hayatını ben bilemem hangi noktada şu anda. Ama en azından biliniyor. O kendi babayla, Tanrı'yla arasında olan bir sorun. Varsa eğer gün içerisinde bir şey yaşamışsa onu ben bilmem. Ama orada bir kıstas ölçü yanlış değil. Ama diyemezsin ki ya bundan dolayı... Hayır, böyle bir kıstas kutsal kitabımızda yok. Ben görmüyorum, bulursanız bana gösterin. Ben kutsal kitapta böyle bir ölçü görmüyorum vaftizi. Ama vaftizi neden öne sürdüklerinin de nedenini size söylemiş olayım sevgili kardeşler. Demek ki burada dediğim gibi yaşı kafanıza takmanızı istemiyorum. Ama söylemek istediğim anlayışlarının, dikkat edin, çocuklarımızın anlayışının olgunlaşmasını bekleyelim. Olgunlaşsınlar. Yani anne babanın iman hayatını görerek. Anlatabiliyor muyum? Ve gittiği kilisedeki aldığı öğretide çocuk programında gelişerek. Anlatabiliyor muyum? Ya bir takım kafasında oluşan sorulara yanıt bularak yavaş yavaş, yavaş yavaş olgunlaşabilsinler. Buna fırsat verelim anne babalardan. Ben de o fırsatı verdim. Ama bak yine söylüyorum. Bir anne baba olarak diyebilir. Hayır kardeşim benim çocuğum ben inanıyorum alabilir. O beni hiç bağlamaz. O senin o zaman kararın yapabilir. Beni de hiç bozmaz. Onu da söyleyeyim size değerli kardeşler. Ama çocuklar anne babadan bağımsız olmaları çok daha önemli. Anlatabiliyor muyum? Ve bakın pubertet diyoruz değil mi? Pubertet. Ne zaman başlıyor? Değil mi? 13 yaşında başlıyor. Bizim çocuklar da öyle başladı. Sen onu şimdi yaşayacaksın. Yani özlem. Az kaldı. Kaç yaşında bizim İlayda? 12 değil mi? 10 değil mi? 2-3 sene sonra bak göreceksin. Hemen fark edeceksin. Ben kızımda mesela tuvalete giriyordu. Hafif hafif bir şeyler sürmeye çalışıyordu. Bir şeyler renk yapmaya çalışıyordu. Yani o bir takım şeyleri artık hissetmeye başladı. Tamam mı? Çeki düzenli. Daha farklı giyinmeye çalışıyordu. Kendisine bakıyordu yani. Dikkat edin. Oğlanlar da öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ilginç. Çok ilginç. Dişini fırçalamadan çıkıyorlardı. Ben oğlanları biliyorum. 13-14 yaşından sonra başladılar dişlerini hemen fırçalayıp dışarı çıkmaya. Yani o zaman başlıyor işte ağzın kokuyor şu diyenler. Çünkü etkilenmeye başlıyorsun. Etkilenme yaşı aslında. Kendini bilme o pubertet yaşı 13'ten itibaren. Onun için değerli kardeşler 29. ayete götüreyim sizi. 1. Korintuslar 11-29. Bedenin, bakın bu çok önemli bir ifade. Bedenini fark etmeden yiyip içen. Bu bedeni fark etmek çok önemli. Kim fark edebilir? Bu bedenini kim fark edebilir? Değerli kardeşler gerçekten olgun bir noktada olmak lazım. Bedenini fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Şimdi bedenini fark etmeden yiyip içmek. Şimdi okuyup geçiyoruz değil mi? Bana göre çok derinliği olan bir ifade değerli kardeşler. Demek ki burada iyi ve kötü ayrımını yapabilecek noktada olan kişiler. İyiyi, kötüyü, aradaki farkı görebilen, o farkı yapabilecek yeterlikte olan kişiler. Yani yetişkin kişiler. Demek ki ben bunu bir örnekle destekleyeceğim. Fark etmek nedir? Bedenini fark etmek. Luka 24'e götüreceğim sizi. Bakın orada en güzel bir şekilde Rabbimiz ölümden dirildikten sonra iki öğrencisiyle Rabbin sofrasını kutluyor orada. Biliyor musunuz nerede geçiyor bu? Emmaus yolunda iki öğrenci. Çok iyi bilinen bir bölüm değil mi? 24. bölüm. Bakın. Siz 1. Korintuslar 11. bölüme kurdele koyun, ip koyun oraya çünkü oraya geri dönüyoruz sonra. 1. Korintuslar 11. bölüme ip koyun, sonra çevirin Luka 24'te kalmanızı istiyorum. Luka 24'te kalmanızı istiyorum. Luka 24. bölüme baktığımız zaman, o Emmaus yolunda olan olaylara baktığımız zaman, İsa'nın öğrencilerinden, havarilerinden ikisi, o Yeruşalim'de gerçekleşen korkunç çarmıha gerilme olayı ve o çarmıh sonrası gelişen olaylara tanık olduktan sonra değerli kardeşler yürüyerek evlerine geri dönüyorlardı bu iki kişi. Şimdi bu iki kişi hakkında bize bilgi veriliyor mu? İsimleri veriliyor mu? İkisinin ismi verilmiyor. Sadece bir kişinin ismi veriliyor. Onu o kişilerden bir tanesinin adı Kleopas. Kleopas adında bir öğrenci. Ama diğerinin adı belli değil. Ama size bunu söylemek istiyorum. Öğrenci derken bu Kleopas seçilen o 12 öğrenciden biri değildi. Onu söyleyeyim. İsa'nı izleyen kişilerden biriydi. Ama 12'lerin içerisinde olan biri olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bakın Luka 24'e baktığımız zaman 24. bölümün 33. ayeti. Bakabilir misiniz? Luka 24 ayet 33. Orada bu iki öğrencinin 12'lere dahil olmadığına tanık oluyoruz. Ne diyor orada? Özlem? Bakın burada bir söz geçiyor. 11'leri ve onlarla birlikte olanları toplamıyor. 11'ler diyor, 12'ler yok burada, 11'ler var. Neden? Çünkü Yahuda ihanet etti değil mi? Yahuda yok orada. Onun için 11. Daha sonra ileride Pavlos 12'yi tamamladı. Anlatabiliyor muyum? Pavlos'un seçilmesiyle o Şam yolunda ilerlerken. O şekilde birçok uzmanlar da o şekilde söylüyorlar. 12. öğrenciyi orada tamamladı, eksikliği tamamladı Rab diye. Ama burada 11'ler. Demek ki burada değerli kardeşler, Yahuda'nın dışında olan diğer 11 öğrenci birlikte olduklarına göre, Yahuda'nın dışında diğer 11 öğrenci birlikte olduklarına göre burada sözü edilen iki öğrencinin 11'lere dahil olmadığını görüyoruz. Doğru mu? Demek ki o 11'lere dahil değil ama öğrenciydi bu insanlar. Yani İsa'yı arkasından giden, onu izleyen kişilerdi. Bu çok bana ileride geçmişte soru olarak çok gelmişti bu. İsa'nın öğrencileri derken ama burada bunu gösterdiğim zaman yanıt buluyorlardı. Onun için bu 33. ayeti altını çizin bence çok çok önemli. Oradaki ifade bu iki öğrencinin öğrencilere ait olmadığını bize gösteriyor. Şimdi moralleri bozuk. İki öğrencinin morali bozuk. Gelişen olaylardan dolayı. çarmıhı görmüşler. Çarmıhtan sonraki gelişmeleri görmüşler. Çil gibi herkes, çil yavrusu gibi dağılmışlar. Ve aralarında olup biteni konuşurlarken değerli kardeşler ne yapıyor? Şimdi Rabbimiz onlara katılıyor. Ve Rabbimiz onlara katıldığı zaman ne yapıyor Rabbimiz? Onlara soruyor ya sizi üzen ne? Bu kadar sizi rahatsız eden, sizi bu kadar tedirgin eden üzen ne diye İsa onlara soruyor. Şimdi öğrenciler onu tanıyorlar mı? Hayır. Onun kim olduğunu bilmiyorlar. İsa Mesih olduğunu bilmiyorlar. Yabancı biri olduğunu düşünerekten diyorlar ki İsa'nın işte çarmıha gerildiğini ve mezara giden kadınların getirdikleri haberleri anlatıyorlar. O yabancı olarak gördükleri İsa'ya anlatıyorlar. 24. ayete bakın. 24. ayete. Luka 24 ayet 24. Ne diyor? Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler diyor. Ve İsa onlara ne diyor? Bakın 25 ve 26'da. İsa ne diyor onlara? Sizi akılsızlar diyor. Peygamberlerin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Ve sonrasında ne yapıyor? Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları ne yapıyor? Bu iki öğrenciye açıklıyor değerli kardeşlerim. Ve gitmekte oldukları köşeye yaklaştıkları sırada öyle okuyoruz değerli kardeşler. İsa yoluna devam edecekmiş gibi davranıyor, öyle diyor. Ama onlar ne diyorlar 29. ayette İsa böyle davranınca? Onlar ne diyor 29. ayette? Özlem. Ha, onu zorluyorlar değil mi? Ve İsa ne yapıyor? Onlara uyuyor ve okuyoruz. Onlarla birlikte kalmak üzere içeriye giriyor. Şimdi çarmıh ölümüne gitmezden birkaç gün öncesi biliyorsunuz öğrencilerle beraber yukarı odada değil mi yemek yemişti. Sofrayı orada Rabbin sofrasını orada ilk ölümden önce çarmıh öncesi ilk orada kutladığını biliyoruz. Fısıh yemeğini orada birlikte yemişlerdi. Şimdi ise yanında dikkat edin yanında iki öğrenci var ve bu onun dirilişinden sonra kutladığı ilk Rabbin sofrası. Altını çizin. Diriliş sonrası Rabbimizin iki öğrencisiyle kutladığı ilk sofra değerli kardeşler. Ne diyor bakın 30. ayette? Bunu oradan anlıyoruz çok net bir şey. Ne diyor 30. ayette Özlem? Görebiliyor musunuz? Değil mi? Onlarla sofrada otururken İsa ekmek alıyor, şükran duasını yapıyor, ekmeği bölüyor, onlara veriyor. Bakın sonrasında ne olduğu çok önemli. Müthiş bir şey oluyor. Çok müthiş bir şey oluyor. Bakın lütfen 31 ve 32. ayetlere. Müthiş bir olay var orada. Rabbin sofrası paylaşılırken gerçekleşen bir olay var ki bu çok önemli bizim için. Okuyabilir misin lütfen Özlem? Bakın bunun altını çizin. Rabbin sofrasını paylaştıktan sonra dikkat edin o paylaşımda, paylaşım esnasında. Evet.
Ve kendisini
tanıdılar. Ya. Evet.
İsa gözlerinin önünde kayboldu.
Evet.
Onlar birbirine yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi?
Bakın neden yürekleri sevinçle çarpıyordu? Her şeyi net bir şekilde anlamıştı bu kişiler. Demek ki Rabbin sofrasına katıldığımızda aynı şey bizde de oluyor değerli kardeşler. Eğer sen Rabbin sofrasına katılırken ne için katıldığını, o sofradaki unsurların, o iki unsurun neyi ifade ettiğini ve ne anlam içerdiğini biz eğer kafamızdan sıyırıp atarsak, ona odaklanmazsak, eğer farkına varmazsak, yani farkındalık bu. Bu öğrenciler fark ettiler. Rabbin sofrasına yaklaştıklarında fark ettiler. gözleri açıldı. Demek ki Rabbin sofrası bizde aynı şeyi yaratması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben nasıl az önce verdiğim örnekte Rabbin sofrasından yaklaştığımda benim diyelim ilişki içerisinde bozuk olduğum insanı hatırlattı bana. Ya da eşime söylediğim bir lafı anımsattı bana. Görebiliyor musunuz? Demek ki Rab benim için neler yaptı çarmıhta onu net bir şekilde görebildim değerli kardeşler. Onun bizler için neler yaptığını hatırlarız. İsa onlarla birlikte yemek yemişti. Evet değerli kardeşler. Biz de Rabbin sofrasını kutlarken ne yapıyoruz? Rabbimiz bizim aramızda mı? Aramızda tabii kutsal ruhu aracılığıyla aramızda değerli kardeşler. Bu sadece bir simge değil. Lütfen size söylemek istiyorum. Bu bir sadece simge değil. Rabbin sofrası sadece bir sembol değil. Bir simge değil. Çarmı taşınan şey gibi böyle simge sembol olaraktan kullanıyorlar değerli kardeşler. Mesih'in bedenini fark etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum. Bir simge değil, sembol değil, Mesih'in bedenini fark etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Demek ki ağızda ekmek, dikkat edin, ağızda ekmek, belki şarap ama yürekte İsa Mesih. Anlaşıldı mı? Ağızda ekmek, şarap ama yürekte İsa Mesih. Değerli kardeşler. Onun için bunu fark etmedikten sonra Rabbin sofrası hiçbir anlam ifade etmez. Yani benim ağzımda ekmek şaraptan öte bir şey değilse ama yüreğimde olanı hissetmiyorsam eğer Rabbin sofrasına yaklaşırken hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Değerli kardeşler. Yani bir tarafta günah içerisinde devam edeceksin. Öbür tarafta Rabbin sofrasına alacaksın. Bu mümkün değil değerli kardeşler. Bunu yapabilir mi bir insan? Ancak imanlı değilse yapabilir, kusura bakmayın. Yeniden doğmuş bir kişi Rabbin sofrasına yaklaştığında duyumsar, fark eder, ne yaptığını bilir değerli kardeşler. Bu çok önemli. İşte o nedenle önemli altı çizilmekte 29. ayet. Bakınız 29. ayeti tekrar okuyalım. Bedenini fark etmeden yiyip içen, bakın onun için burada Pavlos bunun altını önemli çiziyor. Bedenini fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendini mahkum eder. Ve 27. ayette ne diyor? 27. ayet, Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Demek ki Rabbin sofrasına yaklaşırken yüreklerimize bakmamız gerekiyor. Hoş olmayan ne varsa onu açığa vurmamız ve Rabbimizin önünde onu dökmemiz gerekiyor. Bu olmadıkça Rabbin sofrasına paydaş olmak mümkün değil değerli kardeşler. Çünkü o günahlar için o acımasız çarmıhta çivilendi. Günahlarımız için. Sende günah var, tövbe yok. Sen o zaman onu çarmıh ölümünü inkar ediyorsun değerli kardeşler. Bakın acı bu. Bu benim için de hepimiz için geçerli. Çok önemsiyorum. Zaten gerçekten bir zamanlar burada mesela bizim Mehmetlerin olduğu dönemlerde, bizim Hasan abi dediğimiz birileri olduğu dönemlerde ben yapamıyordum. Yapmam gerekiyordu belki ama yapamıyordum. Onlar aldıklarında içim cızlıyordu benim. Onun için yapamıyordum. Yani iman etmemiş olmalarına rağmen Rabbin sofrasını alıyorlardı. Burada okumamıza rağmen 1. Korintosay mektubunu. Ama o zaman tamam içim sızladı ve biraz geri durmak zorunda kaldım. Ama Rabbin sofrasını biz yapmaya devam edeceğiz. Zaten yüreğimde hep büyük. Ben gittiğim kiliselerde hep katıldım. Hep gittiğim kiliselerde Rabbin sofrasına katıldım. Çünkü çok önemli bizi sınamamız açısından. Yani hayatımızı biraz gözden geçirmek açısından değerli kardeşler. Demek ki şöyle diyebiliriz. Rabbin bedenini simgelen ekmeği ve şarabı aramızda paylaşırken İsa'yı çarmıha gelmiyoruz. Dikkat edin. Paylaştıkça, her paylaştığımızda İsa'yı çarmıha gelmiyoruz. Bunu da söylüyorum. Sadece onun ölümünü, ne yaptığını anımsamış oluyoruz yürekte. Sonuç buysa, o zaman son üç şeyi söyleyerekten noktalayacağım. Demek ki Rabbin sofrasına yaklaştığımız zaman üç yöne bakmamızı sağlıyor. Üç tane yön var. Bunlardan bir tanesi, ileriye bakmamızı sağlıyor. İkincisi, geriye bakmamızı sağlıyor. Üçüncüsü, yüreğimize bakmamızı sağlıyor. Demek ki Rabbin sözüne yaklaşırken ileriye bakacağız. Bu birinci noktamız. Neden? Pardon, geriye bakacağız. Neden geriye bakacağız? Çünkü bakın 26'daki ayeti okuduk. Ne diyor orada 26. ayette? Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Rabbin ölümü nerede gerçekleşti? Önde değil. Arkada gerçekleşti. Demek ki ben arkaya baktığım zaman Rab benim için nelere katlandı? Rab benim için neler yaptı? Niçin benim için bunu yaptı? Onu anımsamış oluyoruz. Çünkü Rabbin ölümü, gömülüşü ve dirilişi 1. Korintoslar 15. bölümde ifade ettiği gibi bizim inancımızın merkezi. Ana konusu ölüm, gömülüş ve diriliş. Geriye bakmıyoruz sadece. Bir de ileriye bakıyoruz değerli kardeşler. İçimize bakıyoruz. İçimize baktığımız zaman da bu da nedir? Paydaşlığın, sofranın paydaşlığın simgesi. İman ettiğimiz için sofraya katılabiliyoruz. Sofra bizi kurtarmıyor. Vaftiz de kurtarmadığı gibi. Kurtaran imandır değerli kardeşler. Ama buna rağmen 28. ayette vurgulandığı gibi kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Yani içimize, yaşamımıza bakarak nasıl bir durumda, hangi noktada olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Eğer bizi rahatsız eden şeyler varsa açıkça ona itiraf etmemiz gerekiyor. Yani Rabbimiz günahımızı görüp kırık bir yürekle tövbe etmemizi istiyor Hamza. Tövbe etmemizi, kırılmamızı istiyor. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi lütfen bu çok önemli olduğu için hatırlatıyorum tekrar. Yanlış anlamayın beni. Yürek eğik, kafa eğik olsun. Eğer böyle bakarsanız etrafınıza bu doğru bir davranış değil. Ve kendinizle o zaman göremezsiniz. Hayatınızı kontrol edemezsiniz. Kendinizi sınayamazsınız. Başkaları sınamaya çalışıyorsunuz. Farkında olmadan. Ama yalvarırım size siz Rabbin sizin için ne yaptığına odaklanın. Ona odaklanın değerli kardeşler. Ona. Üçüncü ve son nokta ileriye bakıyoruz. Neden ileriye bakıyoruz? 26'da ne diyor 26'da? Tekrar okuyabilecek misin Özlem? 26. ayet. Bakın bir ifade var. Rabbin gelişine dek. Bu ne demektir? İleriye bakıyoruz. Biliyoruz ki Rab bir gün gelecek bizi egemenliğine, paydaşlık içerisinde olabilmemiz için o sonsuz krallığına ne yapacak? Alacak değerli kardeşler. Şimdi geleceğe nasıl bakıyoruz? Bu çok önemli. Korkuyla mı bakıyoruz yoksa sevinçle mi bakıyoruz? Şimdi bir kardeşe sormuşlar. Çok iyi bilinen, çok iyi ben de kitaplarından tanırım kendisini. Moody. Moody diye bir imanlı kişi, Tanrı adamı. Na sormuşlar. Çok güzel bakın. Çok yavaş okuyacağım ve lütfen dikkat edin. Aslında onun söyledikleri bizim için geçerli olması lazım. Aynı şeyi biz söyleyebilmemiz lazım. Ona soruyor bir kişi. Diyor ki Rabbin bu akşam geleceğini bilseydin eğer. Şimdi saat 5. Saat 10'da 11'de Rab gelecek. 6 saatimiz var. Değil mi? Öyle düşünelim. Adam diyor ki bu akşam geleceğini saat 11'de geleceğini bilseydin eğer 6 saatlik saat var. 11'de geleceğini bilseydin eğer günün geri kalan o hani 6 saatlik kısmını nasıl geçirirdin diyor. Biliyorsun ki 11'de Rab geliyor. 6 saatlik bir zaman var Hatice. O zamanı nasıl geçirebilirdin? Şimdi ben size sorsam nasıl geçirebilirdiniz? Sevinçle. Bak ne kadar güzel. Kutsal kitabı okuyarak, dua ederek. Başka? Başka? Çalışırım. Ha. Şimdi Emre beni lütfen yanlış anlama sakın oldu mu? Ben sadece konuyu açıklık getirmek için söylüyorum. Peki aynı gayreti gösteriyor musun her gün? Sen hani gayreti gösteriyor musun her gün? Değil. Yani sen... Aynı sevinç var mı her gün? Rab gelecek. Kim aklımıza geliyor Rabbin gelişi? Her gün geliyor mu? Bak verdiği yanıta bakın değerli kardeşler. Bu benim için de geçerli. Ben duygulandırmıyorum sizi. Ben gözyaşı döktüm. Bak ne diyor? Şöyle yanıtı veriyor. Her gün yaptığımdan farklı bir şey yapmazdım. Her gün yaptığımdan farklı bir şey yapmaz. Demek ki bu kardeş her gün Rabbin gelişini büyük bir coşkuyla bekliyordu. Ve o sevinçle, o coşkuyla ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. Bu bizim için de geçerli olsun değerli kardeşler. Sanki şu an gelecekmiş gibi adımlarınızı atın. Şu an gelecekmiş gibi hayatınızı yaşayın. Şu an gelecekmiş gibi geriye, ileriye ve içimize bakarak cesaretle yaklaşalım. Ve sadece içimizi dökerek değil, teşekkür edelim onun yaptıkları için değerli kardeşler. Çünkü o yaşıyor ve tekrar bizi almaya gelecektir. Eğelim yüreklerimizi.